Eskidisli olduğuyla 5'te 5 başlıyor.
Merhaba, 5'te 5 ile karşınızdayız. Bu hafta programda Orta Doğu'daki tansiyonu konuşacağız. Beklenen saldırı cumartesi gecesi oldu. Aslında zaten yıllardır vekiller ve istihbarat mücadelesiyle karşı karşıya geliyordu iki ülke. İran ve İsrail'den bahsediyoruz. İlk kez taraflar doğrudan birbirine silah doğrulttu. Tahran, Şam'daki konsolosluk saldırısına karşı başlattığı operasyonla kendi topraklarından fırlattığı füze ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e bir misilleme yaptı. Ama tabii perde arkasında anladık ki bu saldırının sınırlı kalması için Tahran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail hattında Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkeler devreye girmiş ve saldırının sınırlı olması için müzakereler yürütülmüş. Tabii bu misillemenin boyutları, etkisinin yeterli olup olmadığı tartışılırken İsrail'in karşı adımı bekleniyor. Savaş kabinesi hemen saldırının ardından bir toplantı yaptım. Zaman ve kapsam konusunda tam manasıyla bir uzlaşıya varamadım. Sonrasında bir toplantı daha yaptım. Hazırlıklar tamam diyor ama zamanlama konusunda yine görüş ayrılıkları olduğu belirtiliyor. İsrail gerçekten bir karşı saldırı yapacak mı? Yani İran'ı vuracak mı? Yoksa hedefler nereler olabilir? Bu işin bir boyutu. Bir de Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i ikna edebilecek mi? Bu iş artık burada bitsin. Siz bir eylem yaptınız. İran'da karşılık verdi. Burada bırakalım artığa ikna edebilecek mi İsrail'i? Bu da bir başka boyutu olayın. Dolayısıyla 5'te 5'te Orta Doğu'yu konuşacağız. İran uzmanı Arif Keskin konuğumuz. 5'te 5 başlıyor.
5'te 5.
Arif Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Deniz Hanım.
Teşekkürler. Şimdi İran bir taraftan İsrail'e Şam'daki konsolosluk binası için bir misilleme yapmak istedi. Ama bir taraftan da bu işin bir bölgesel savaşa dönüşmesini de istemiyor. Sizin de bir yazınız vardı fikir turunda. Bu bir çelişki değil mi? Bunun detaylarını irdelediniz. Yani kontrol altına da tutulabilir bir çelişki mi bu? Nasıl bir çelişki?
Ya aslında yani İran'ın kendisinde de uzun süre bu konular tartışılıyordu. Ve aslında yeni de bir tartışma değil yani. Hem Amerika hem İsrail bağlamında. O nedenden dolayı onlar şunu söylüyorlardı. Bir şekilde tuzak kuruluyor ve bizi de tuzak dağın içine çekilebilir bu süreç. Bu nedenden dolayı başardıkça doğrudan çatışmadan uzak duralım. Ayrıca tabii ki İran ekonomik olarak, siyasal olarak, toplumsal olarak da doğrudan çatışmayı sürdürebilecek bir güçte olduğunu da düşünmüyor. Ancak sürece bakıldığında İranlılar bir güvenlik ve strateji doktrini değişimine gittikleri anlaşılıyor. Hatta benim kişisel kanım bu ki bu misilleme kararı aslında bu misilleme konusunu söyleyeyim. Yani İsrail'e doğrudan yanıt verme kararı bence bu konsolosluğa saldırıdan çok önce alınmış gibi görünüyor. Büyük ihtimal simülasyonları da yapılmış.
Ne zaman, ne kadar önce gidiyor?
Yani bu aslında münferit bir şey olarak değerlendirmemesi gerekiyor. Hatırlarsınız İran Pakistan'a, Erbil'e ve İdlib'e saldırmıştı. Bu bir yönüyle de İran şu anda sadece vekil güçlerle, proxy güçlerle birlikte kendisi de sınırlı bir çapta doğrudan müdahale edebileceği böyle çift yapılı bir konsepte geçtiği anlaşılıyor. Bu uzun süre İran'da zaten tartışılıyordu. Özellikle de 2005 Ahmadinejad'ın cumhurbaşkanı olmaktan beri hep tartışılan bir şeydi. Bu Mehsa Amini protestolarından sonraki süreçte İran'ın iç siyasal ve dış politikası bağlamında yeni bir doktrine geçtikleri anlaşılıyor. Bu aslında şu şekilde oluyor. Yani İran'ın güvenliğini tehdit eden ülkeleri veya dışarıdaki herhangi bir gücü sadece taşeron güçlerle, sadece vekil güçlerle dönüştürme olanaklarının olmadığını düşünüyorlar. Ve bu nedenden dolayı doğrudan daha sınırlı, kontrol edilebilir, doğrudan uzun süreli bir çatışmaya yol açmayacak şekilde bir yanıt verme şeklinde bir konsepte geliyorlar. Hmm. Bu konsept daha geniştir. Bu İran nükleer silahı dahil, İran iç ve dış güvenliği dahil çok farklı bir dönüşüm yaşanıyor aslında. Biz sadece bu dönüşümün küçük bir parçasını görüyoruz.
5'te 5.
Bu saldırı İsrail'in canını yakan bir sonuç üretmedi. Bu anlamda başarısı tartışılıyor. İşte atılan füzelerin, İHA'ların pek çoğunun yani %95'inin üzerinde bir oranla İsrail topraklarına düşmeden imha edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla başarısı tartışılıyor ama merak edilen şu, yani kapasite bu muydu? Çünkü bir taraftan savaşın genişlemesini istemiyor İran. Bölgesel bir savaşa bu meselenin dönüşmesini istemiyor. Orantısız bir güçle saldırmayacağını biliyorduk ama bu saldırıda ne kadarının kapasitesini kullandı İran? Bu da merak ediliyor. Yani daha geniş bir kapasitesi var mı? Örneğin isteseydi daha büyük bir saldırı yapabilir miydi? Daha etkili diyeyim.
Şimdi şunu söyleyeyim. Yani İran doğrudan ABD ve İsrail'le bir çatışmayı sürdürecek bir kapasitesi yok. Bunu bir tarafa bırakalım. Hı hı. Ama İran'ın tabii ki askeri gücü şu anda görülenin çok üstünde. Ve eğer isteseydi çok daha etkili, daha ses getirici bir eylem yapabilirdi. Ama bir saldırı yapabilirdi, yapmak istemedi. Çünkü çok büyük bir, yani bir insan ölümüne veya çok büyük bir şeye yol açmasını istemedi. Çünkü öyle bir şey olsaydı büyük ihtimal İsrail'i kesinlikle savaşa kışkırtmış olurdu. Bunu yapmak istemedi.
Hı hı.
Ama isteseydi tabii çok daha büyüğünü yapabilirdi. Sadece onunla ilgili değil, kendisi oraya bir misilleme yaptığı zaman Hizbullah'ı, Husileri ve hatta kendi başka grupları da aynı anda eyleme geçirebilirdi. Ama bunları yapmadılar. Kanımca burada biraz önce söyledim ya, bu yeni savunma konseptinin temel şeyi şudur bence. Vurabilirim, vurmuyorum. Dikkat et. Mantığı içeriyor. Yani aslında vurabilecek irade, kararlılık ve kapasitesini gösteriyor ama vurmuyor şeklinde bir çerçeve sunuyorlar. Çünkü şudur, bunun ötesinde bir gitseler savaşı satın alırlar. Bundan ciddi şekilde korkuyorlar.
5'te 5.
Şimdi İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı savaşacak bir kapasitesi yok dediniz ama bir taraftan bu saldırıyla bu kadarını yapıyorum ama daha fazlasını yapabilirimin mesajını da verdiğini söylediniz. Hep konuştuğumuz şey İran'ın nükleer programı. Bir nükleer silah üretebilir mi? Bu merak edilirken İran'ın zamana ihtiyacı olduğunu düşünenler de var. Yani bu mücadele etme yöntemi anlamında, o güce sahip olma anlamında. Sizce böyle bir zamana karşı oynama var mıdır İran'da, İran tarafında?
Yani aslında İran'ın doğrusu teknoloji, yani silah teknolojisi, savunma sistemi İsrail'e ve Amerika'yla karşılaştırılamaz.
Hı hı.
Ve doğal olarak öyle bir zamanda olursa da yine o İran'a fırsatı şey yapamaz, yani elde edemez. O nedenden dolayı yani İran'ın buradaki temel meselesi, eğer nükleer silahı şey yapıyorsak, bence nükleer silah konusunda da İran rejiminin zaten gizli niyeti nükleer silahı, hem bunu saklıyordu ama son yıllarda biraz daha sanki nükleer silahı açık şekilde isteyebilecek şekilde bir şeye doğru da evriliyor İran. Hatta İran'da,
bu ne demek? Bunu biraz daha açar mısınız?
Şu demek, yani aslında nükleer silaha sahip olma isteklerini açık şekilde beyan etmeye doğru gidiyorlar. Yani mesela Deniz Hanım, örnek vereyim. Mesela şu anda Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın danışmanı var. Bu istatistik siyasal danışmanı Mehdi Muhammed'i. Mesela o gün şöyle söyledi, İran'ın sadece füze programı yok ki. Aynı zamanda nükleer programı da var. Yani bir yönüyle de yani İran nükleer çalışmaları konusunda da farklı bir noktaya biraz önce söyledim ya, o konsept değişiminde buna da doğru gidildi. Hatta belli bir süredir de İran'da, siz de biliyorsun, bu fetva var ya, Hamene'yi ne bileyim nükleer silah haramdır, şudur budur. Tabii ki bu fetvalar çok da önemli değil. Hatta bu fetvanın boyutu, içeriği ciddi şekilde tartışılıyor.
Hı hı.
Diyorlar ki büyük ihtimal bazı konularda daha değişiklikler olabilir. Yani ortada bir zaman meselesi varsa, bu zaman meselesi de daha çok nükleer çalışmayla ilgilidir.
Yani dolayısıyla İran onu zamana yayarak o gücünü toparlayana kadar bu tip saldırılarla karşı koymaya çalışacak, ama iş o noktaya geldiğinde eli çok daha güçlenmiş olacak ve çok daha sert bir pozisyon mu takınacak? Bunu
yani
çıkarmalıyız.
İran şu anda daha sert bir pozisyona doğru evrildi. Hmm. Çünkü bunun bir şöyle de bir sadece nükleer silah değil, İran'ın iç siyasetiyle de bunun bir etkisi var. Hmm. Mesela hatırlıyorsunuz Mehsa Amini protestolarından sonra İran'da uzun bir halk ayaklanması oldu. Orada İran şunu gördü, komşu devletler İran iç siyasetinde göründüğünden daha etkili olmuşlar. Mesela İran bunu beklemiyordu. Yani hı hı. bu kadar Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, oradan Avrupa'ya ve diğerlerine bu kadar etkili olabileceklerini beklemiyorlar. Beklemiyor. Hı. Mesela Pakistan'ın da İran iç siyasetine etkili olabileceğini beklemiyordu. Aslında buradaki temel mesele sadece İran açısından dışarıdaki amaçları değil, içeriye müdahale etmek isteyenlerin cesaretini kırması, gözdağını vermesi. Yani mesela şöyle söyleyeyim, mesela bu İsrail'e yapılan bu misillemenin bir alt anlamı da komşuları korkutmak.
Hı hı.
Bakınız İsrail'e bunu yaptım, size neler yapabilirim? İsrail'i savunuyorlar ama sizi savunan da olmaz, sizi ezerim şeklinde. Bu aynı zamanda Kafkasya'dan Batı Asya'ya kadar geniş bir yelpazede bu anlam ifade ediyor. Bu da doğrudan sadece İran'ın dışarıyla değil, iç politikadaki karşılaştığı o toplum ve rejim arasındaki o makasın günü günden açılması ve dışarının İran iç siyasetinde daha etkili oluşu. Hatırlarsanız siz de konuşmuştuk, zaten sizin de üzerinde durduğunuz şeydi. Mesela İran Tahran'ı korumanın yolu nereden? Bağdat'tan geçer, Beyrut'tan geçer. Oralarda etkin olmazsak Tahran'ı koruyamayız.
Hı hı.
Bu nedenden dolayı vekil güçlere yöneldiler.
Hı hı.
Şimdi vekil güç, sadece vekil güçlerle kendi güvenliklerini koruyamadıklarını düşünüyorlar.
Hı hı. Anladım.
Ve bu nedenden dolayı vekil güçlerin dışında da bir alana ihtiyaçları var ve bu alanı bu nedenden dolayı yaratıyorlar.
5'te 5.
Dördüncü sorum, İsrail'in İran'a dönük olası saldırısı. Şimdi pek çok rivayet var, işte nereleri vurabileceğine ilişkin senaryolar masada. Zamanlama konusunda tam anlamıyla bir mutabakat İsrail içinde olmadığı belirtiliyor, ama nasıl bir kapsamda bir saldırı olursa İran bu anlamda zarar görebilir? Bununla ilgili görüşünüz nedir?
Yani sonuç itibariyle her tür İran'a karşı eylem İran'ın itibarını sarsar.
Hı hı.
Çünkü İran çok büyük bir şey yürüttü, bir psikolojik şey yürüttü ve bunu bir tür caydırıcılığın olarak şey yaptı. O nedenden dolayı çapından bağımsız olarak İsrail'in yapacağı her eylem İran'ın itibarını, tırnak içinde itibarını kazanmaya çalıştığı o caydırıcılık şeyini yıpratır. Yani bunun şey olarak, ama tabii ki bu caydırıcılık unsurunun dışında daha büyük şeylere giderse canını yakabilir. Ama hmm. benim kişisel kanım, özellikle de İsrail'in İran'daki eylem profiline baktığımız zaman, bugüne kadar saldırılarının profiline baktığımız zaman, İsrail belli bir çerçevede davranıyor. Yani daha çok mesela nükleer, füze ve de bir de İran'ın Orta Doğu ile ilgili alanda faaliyet eden komutanlarını vuruyor. Ha, bu çerçeveden bakıldığında kanımca, yani böyle tahmin ediyorum, İsrail'e yönelik bu misilleme sürecinde müdahil olan kurum, kuruluş, hava üsleri veya komutanlar hedef seçilebilir.
Hmm.
Yani aslında bu misilleme bağlamında bir hedef seçilme ihtimali olabilir yani. Ama bu misilleme içinde iştirak edenleri vuruyor. Yani mesela örnek veriyorum, burada diyelim ki mesela 10 tane hava üstünden kalkmış da bunlar, onların gider birini vurur. Mesela burada diyelim Kudüs güçleri mi şey yapmış, gider onun karargahını vurur. Misilleme İran içinden yapıldı.
5'te 5.
Bu iş sürerse biz nereye kadar bu gerilimi göreceğiz? Yani İran eğer İsrail bize saldırırsa biz de karşı cevap veririz diyor. O konuda da net. Dolayısıyla bu sürecin devamı gelir mi, yoksa bir yerde sönümlenir mi bu savaş?
Yani bu şu anda İran'la İsrail arasındaki o ilişki modeli değişti.
Hı hı.
Yani daha önceki model neydi? İran vekil güçleri yararlanıyordu. İsrail İranlıları vuruyordu. İran yine vekil güçleri üzerinden İsrail'e yanıt veriyordu. Ve tabii ki bu yanıt sadece Orta Doğu'da değil, Arjantin'den uzanacak kadar birçok yerlerde İran bu davranıyordu. Ama şimdiki noktada İran hem vekil güçleriyle hem de doğrudan yanıt veriyor. Bu da bir yönüyle de İran-İsrail arasındaki bu ilişki modeli değişti. Ve bunun da anlamı, biz daha önceki var olan, programın başında da söylediğiniz o var olan, doğru söylediğiniz o var olan gerginliğin daha üzerinde ve uzun sürebilecek bir çatışmalı bir döneme girdiğimiz anlamına geliyor. Yani İsrail'in İran'ı vurduğu çapından bağımsız olarak biz İran-İsrail'in bu değişen ilişki modeli çerçevesinde en azından önümüzdeki süreçte bir çatışmalı ve bir sürece tanık edeceğiz. Bir daha İsrail yanıt verdikten sonra İran'ın yanıt vermeme ihtimali yok. Ve bu da bizi bir tür zincirleme, bir tür ping pong modeli şeyin içine
bir fasit daireye sokacak gibi
anlıyoruz. Anlamına geliyor ki şu anda zaten bunun işaretleri geliyor ve biz zaten bunun girişindeyiz.
Peki. Arif Keskin, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, bizi aydınlattığınız için. Teşekkürler.
Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.
5'te 5.
Bu hafta 5'te 5'te Orta Doğu'yu konuştuk. Mikrofonda ben vardım. Prodüksiyondaysa Ersin Şişman. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
Deniz Kilistoğlu'yla 5'te 5 sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.